Ayrım 33, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 397. İstanbul. Ahmet Uzun Havaalanı'ndaki küçük polis ofisinde oturmuş video ekranına bakıyordu. O sabah erken saatlerden itibaren İstanbul'dan çıkış yapmış binlerce yolcunun güvenlik kamerası görüntülerini 3 saatten beri tek tek inceliyordu. Yorgun gözlerini ovuşturdu ve sıkıntılı sıkıntılı içini çekti. Amirinin verdiği emir kesindi. Kate Moran'ı bul. Ama hiçbir yere ulaşamıyordu. Bu onun seyrettiği 6. kasetti ve önünde 4 tane daha duruyordu. Arada sırada görüntüyü donduruyor, şüphesini çeken yolcuların yüzlerini inceliyordu. Ama o ana kadar tadihi yüzüne gülmemişti. Kate Moran'a benzeyen birine rastlamamıştı. Nereye kayboldu bu kadın? Kate Moran'ın İstanbul'dan ayrıldığından emindi çünkü onu yanıltmak amacıyla arayıp otelde buluşmaya davet etmiş, otele doğru gittiği sırada Moran da havaalanından yurt dışına çıkış yapmıştı. Peki ama nasıl kaçmış olabilir ki? Uzun esnedi ve gözlerini tekrar ovuşturdu. Bu kadar çok kaseti inceledikten sonra artık yolcuların yüzlerini birbirlerine karıştırmaya başlamıştı. Bu iş beni delirtecek. Yanında oturan polis memuru sırada bekleyen kasetlerden birini aldı. Uzun başını salladı, yenisini koy bakalım. Polis yeni kaseti başlattı ve Uzun monitörün başında görüntüleri incelemeye tekrar başladı. Eninde sonunda Kate Moran'ı bulacağım ve bir aylık maaşıma iddiaya girerim ki bu kadın bu kasetlerden birinde. Peki ama onu zamanında bulabilecek miydi? 94. Kısım, Frankfurt. Kalkış terminaline geçtim ve çantamda cep telefonumu aradım. Bilet ve pasaport kontrollerinden en ufak bir sorun yaşamadan geçmiştim. Bu da bana umut vermişti. Bütün sorunların vatan topraklarına adım atar atmaz başlayacağını biliyordum. Lou büyük bir ihtimalle adımı göçmen dairesine bildirmişti ve pasaport kontrolünden geçerken yakalanacağım kesindi. Başka bir seçeneğim kalmadığı için bu yolu kullanmayı göze aldım. Baltimore-Washington uçağı için yolculara uçağa binme anonsu yapılıyordu. Ama telefonlarımı etmeyi tercih ettim. Ev telefonumu arayıp telesekreterdeki mesajları dinledim. Paul iki tane taciz mesajı bırakmıştı. Sinirli bir ses tonuyla konuşmuştu. Telesekreter çalışır çalışmaz, "Zannederim sen beni aramayacaksın," demişti. "Sen kendini çok önemli zannediyorsun Kate, bilmem bunu biliyor muydun? Beni hiç umursamıyorsun. Zannederim evliliğimizin bittiğini söylerken haklıymışım. Ben de sana bir araya gelmemiz için ikinci bir şans tanımak istedim. Ama sen elinin tersiyle ittin. Ama unutma, her köpek bir gün ısırır, pişman olacaksın." Paul'in ne demek istediğini anlamamıştım ama bana yönelik şiddeti giderek arttırıyordu. Sözleri tutarsızlıklarla doluydu. Aklımdan Metropolitan polisini arayıp onunla konuşmak geçti. Onu sevdiğimi falan değil, artık dengesini kaybetmeye başladığını söyleyecektim. "Dedektif Paul Malone lütfen." Tanıdık bir ses. "Dedektif Malone izinde, kim arıyor?" dedi. "Siz komiser yardımcısı Kowalski misiniz?" "Kate, nasılsın tatlım?" "İdare ediyorum. Paul'u aramıştım Sarge. Onun nerede olduğunu biliyor musun?" "Evet, biraz izin alıp şehir dışına çıktı. Birazcık kafasını dinlemek istediğini söyledi."
"Sana öyle mi dedi?"
"Evet, bana sorarsan boşanmanızdan sonra kendini hiç toparlayamadı. Artık o bizim bildiğimiz Paul değil. Kurduğu ilişkilerde saygınlıktan eser yok. Başka neler düşündüğümü de bilmek istiyorsundur değil mi? Özel yaşamı sona erdiği andan beri bu adam kendini tamamen işine verdi. O hala iyi bir polis Kate ama ruhsal açıdan yokuş aşağı inişe geçti."
"Onun nerede olduğunu biliyor musun?"
"Bilmiyorum. Sen Paul'u tanıyorsun, ne yapıp ettiğini hiç anlatmaz. Ama havaalanındaki arkadaşlardan biri onu birkaç gün önce Dallas Havaalanı'nda check-in yaptırırken görmüş. Sanki bir yerlere uçuyor gibiymiş."
Sarge'a teşekkür ettim ve Paul'u şimdilik kafamdan atmaya karar verdim. İki mesaj da Frank'ten gelmişti. Onu aramamı istiyordu.
Frank'i cep telefonundan aradım ve ikinci çalışta telefona cevap verdiğini duydum.
"Evet, Frank, ben Kate."
Hatta kısa bir sessizlik çöktü ve ardından "Frank, sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Meraktan öldüm. Hangi cehenneme kayboldun sen?"
"Frank, anlatsam bile inanmazsın. Söyle bakalım." Paris, İstanbul, Frankfurt ve şu anda Frankfurt, Almanya'dayım.
Benim gülmemi bekliyorsun değil mi?
Şaka yapmıyorum. Tam şu anda Frankfurt havaalanındayım ama tamamen aramızda kalsın. Özellikle de FBI'dan kimseye söyleme.
Oralarda ne halt karıştırıyorsun diye sordu Frank.
Eve gelene kadar beklemen gerekecek. Tabii eve gelebilirsem. Beni aramanın nedeni bu muydu? Yani kız kardeşini merak ettiğin için mi aradın?
Aslında öyle. Çünkü telefonuma cevap vermedin de ondan. Hey bak dinle. Lucius Clay ile ilgili bir araştırma yaptım. Cezaevi müdürü hakkında ıslah işlerindeki arkadaşlarıma sorular sordum. Bana kalırsa bu adam savunduğu bir takım görüşler yüzünden dairedeki büyük başlarla büyük bir sorun yaşıyor.
Nasıl yani?
Dedikodulara bakılırsa Clay son yıllarda gizli liberallerden olmuş ve bazı idam cezalarını yerine getirmekten rahatsızlık duymuş. Bu idamlardan birinin hemen ardından Richmond Times Dispatch gazetesine bir mülakat vermiş ve o mülakatta Clay'in idamlar konusunda pek istekli bir devlet yetkilisi olmadığı havası okunuyormuş. Tabii haber dairede büyük bir tepkiye yol açmış ve bir devlet memuru olarak özel görüşlerini basına açıkladığı için bakanlıktan uyarı almış.
Başka bir şey olmuş mu?
Savunmasında Clay gazetede çıkan yazıda sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemiş. Ama dairedeki arkadaşlarına bakarsan bakanlıktan azar işitmesi canını epey sıkmış. Tabii bunlar gizli bilgiler. O zamandan beri Clay ağzına kilit vurmuş. Basına hiçbir açıklama yapmıyormuş. Gazetecilere olan saygısını kaybettiğini söylüyormuş.
Başka ne öğrendin?
Frank fazla bir şey yok ha. Bir de Clay şu anda bir konferanstaymış. Yarın dönecekmiş. Onunla konuşmamı ister misin?
Frank'in bana söylediği her şeyi kafamda ölçüp biçtim ve aman çok dikkat et dedim. Ona ağabeyim olduğunu söyleyebilirsin. Böylece onunla iletişim kurman kolaylaşır. Ama sakın kopya meselesinden bahsetme. Başım yeterince belada zaten.
Neden ama?
Frank, şu anda sana her şeyi anlatamam ama güven bana. Derdimi açabileceğim tek kişi sensin.
Ciddi bir durum var galiba.
Öyle, içinde bulunduğum durumdan kurtulabilmem için bir plan var kafamda. Ama bunu gerçekleştirmem Amerika'ya varışta tutuklanmamama bağlı.
Tutuklanmak mı?
O konuya girmeyelim Frank. O hikayeyi başka bir zaman anlatırım. Şimdi beni dinle. Senin Greensville cezaevine gidip orada benim için bazı sorular sormanı istiyorum.
Mürit Kate Moran'ın yaptığı telefon görüşmesini bitirip Baltimore-Washington uçağına doğru gidişini uzaktan izledi. Mürit Moran'dan 20 adım kadar gerideydi. Kadın okuyormuş numarası yaptığı bir gazetenin gerisinden izliyordu. Aynı uçak için o da bilet almıştı. Moran'ın Lufthansa bilet satış gişesine gittiğini görmüş, kadının gişede işini bitirmesini beklemiş ve kadının arkasından aynı gişeye gitmişti. Umarım geç kalmamışımdır diyerek Lufthansa bilet satış görevlisine gülümsemişti. Buyurun, biraz önce arkadaşım Bayan Moran'a bilet kestiniz, ben de aynı uçakla uçmak istiyorum.
Siz de mi Baltimore Washington'a tek yön bilet mi istiyorsunuz?
Öyle. Mürit kredi kartını uzattı ve Moran'ın 8 koltuk arkasındaki bir koltuğu seçti. Şimdi kadının uçağa doğru yürümesini uzaktan izlerken telefonda kiminle konuştuğunu merak ediyordu. Ama çok da önemli değildi. Sonuçta bu kadını artık kimse kurtaramaz. Kadının vücudunu hayranlıkla seyretti. Geniş kalçalarına, biçimli hatlarına içi giderek baktı. Bu kadını işkenceden geçirip öldürmeden önce biraz keyif yapmayı düşünüyordu. Moran'ın uçağa binmeden önce son bilet kontrolünden de geçtiğini gördü. Birkaç dakika sonra o da pasaportunu ve biletini aynı kapıdaki görevliye gösterdi. Seyahat belgelerini inceleyen Lufthansa'nın güzel kadın görevlisine gülümsedi. ''Teşekkür ederim.'' dedi kibarca. Görevli de adama gülümsedi ve uçuş kartının yarısını kesip verdi. ''İyi uçuşlar beyefendi.''
Tabii, tabii, iyi bir uçuş olacak. 95. Kısım İstanbul.
Uzun kafasını duvarlara vurmak üzereydi. Artık bir kaset daha seyretmek niyetinde değildi. Yaşadığı sürece de bu kasetlerden bir tane daha seyretmek istemiyordu. Güvenlik kamerası görüntülerini 6 saatten beri inceliyordu. Yorgunluktan artık kolunu kaldıracak hali bile kalmamıştı. Ekrana bakmaktan gözleri kan çanağına dönmüştü ve başı ağrımaya başlamıştı. Kasetteki görüntüleri seyrederken aklına canını sıkabilecek bir fikir geldi.
Peki ya Kate Moore'un türban takım Müslüman bir kadın kılığına girdiyse? Moore'u andıran bir kadına bile rastlamamıştı. Tek bir tane bile çıkmadı. Ama artık aşırı derecede yorulduğunu ve bundan sonra da sağlıklı çalışamayacağını biliyordu. Yoksa kadın gözümden mi kaçtı? Ve uzun koltuğa yığılıp kaldı. Artık bu kadını bulmak falan istemese de işini bitirmesi gerektiğini biliyordu. Önünde duran soğumuş Türk kahvesinden bir yudum aldı ve acı ile ağlama arası bir ses çıkararak esnedi. Yanında oturan yardımcısı, "İyi misiniz komiserim?" dedi. "Uzun yorulmuştu, hayır iyi değilim. Şimdi bütün bu kasetleri seyretmeye yeniden başlayacağız."
"Yeniden mi?"
"Ne dediğimi duymadın mı?"
"Evet efendim."
Bir saat kadar sonra Uzun birkaç kadın tespit etti. Bunlardan biri siyah başörtüsü takmış Frankfurt uçağına binen bir kadındı. Kadın Kate Moore'un kılık değiştirmiş hali olabilirdi. Ama aslına bakılırsa bundan da pek emin değildi. Tam kaseti geriye sarıp kadının görüntüsüne yeniden bakmak üzereyken kapı aniden açıldı ve içeriye yıldırım hızıyla emrinde çalışan polis memurlarından biri elinde plastik bir alışveriş poşetiyle girdi.
"Çok özür dilerim efendim ama ortaya acil bir durum çıktı."
"Ne acil durumu?" dedi Uzun, sinirden deliye dönmüştü. "Varış terminalindeki posta kutusunda 4 adet çalıntı pasaport bulundu efendim."
Uzun birden konuyla ilgilendi.
"Dinliyorum." Polis memuru pasaportların nasıl bulunduğunu anlattı ve havaalanı polisi bulunan pasaportların son 4 saat içinde kayıp olarak rapor edilmiş pasaportlar olduğunu söyledi dedi. Ancak havaalanında rapor edilenler arasında kayıp ya da çalıntı bir 5. yabancı pasaport varmış ama bu 5. pasaport bulunanlar arasında değilmiş.
Pasaport kime aitmiş?
Alman vatandaşlığına geçmiş bir Türk kadının pasaportuymuş.
Adı ne? Diye sordu Uzun sertçe.
Sevim Yaver, 37 yaşında.
Uzun pasaport sahibinin profilini duyunca kalbinin sıkıştığını hissetti. Bu pasaportların kayıp olduklarının bildirmelerinin ardından herhangi biri bu pasaportu kullanarak yurt dışına çıkış yapmış mı?
Evet efendim. İşte zaten ben de sizin bunu öğrenmek isteyeceğinizi düşündüm. Kadının pasaportu Frankfurt'a uçan bir Lufthansa uçağına biniş için kullanılmış. Uçak akşam saat 6'da hareket etmiş. Uzun'un gözlerinde adeta şimşekler çaktı. Dönüp masasının başına oturdu ve kasette ilgisini çeken o siyah türbanlı kadının görüntüsünü yeniden oynattı.
Allah kahretsin, işte o. Kadın eşarbı yüz hatlarını gizleyecek şekilde ustalıkla kullanmıştı. Ama kasette kayıtlı saat 17.34'tü. Uçağın kalkışından 26 dakika öncesini gösteriyordu. İçinden bir ses bu kadının Kate Moore'un olduğunu söylemişti zaten. 96. Kısım Greensville, Virginia. Frank Moore'un Interstate 95 karayolundan çıktı ve Greensville cezaevinin gözetleme kulelerini gören tel örgü duvarın hizasından arabasını sürdü. Camaro marka arabasını ziyaretçi park yerine çekti ve cezaevinin girişine yürüdü. Elindeki yazı tahtasını sallandıran kadın cezaevi görevlisi resepsiyon masasında oturuyordu ve birinin geldiğini görünce başını kaldırdı.
"Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim efendim?"
"Yüzbaşı Gary Tate'le öğlen görüşmek için randevu almıştım. Adım Doktor Frank Moran."
"Bir kimlik görebilir miyim?"
"Tabii ki." Moran sürücü ehliyetini çıkarıp gösterdi. Görevli ehliyeti inceleyip iade etti. "Yüzbaşı Tate sizi bekliyor Doktor Moran. Siz buyurun oturun, ben kendisine geldiğinizi haber vereceğim." Yüzbaşı Gary Tate uzun boylu, güçlü bir fiziği olan ve görünüşü insanda saygı uyandıran oturaklı bir zenciydi. Moran'ı koridordaki ofisine doğru götürürken mesafeli bir tavırla "Zannederim siz bir araştırma yapıyorsunuz Doktor Moran," dedi.
"Doğru, size birkaç soru sormama izin verir misiniz?"
Tate omzunu silkti. "İstediğinizi sorun doktor. Islah işlerindeki arkadaşımız bana telefon edip size her türlü kolaylığı göstermemi söyledi."
"Greensville'de ne kadar zamandan beri çalışıyorsunuz yüzbaşı?"
"Gelecek ay 10 yıl olacak. Neden?"
"Birkaç infazda bulunduğunuzu duydum."
Tate başını salladı. "Duyduklarınız doğru.
Kaç idam cezasının infazında bulunduğunuzu sormamda bir sakınca var mı?"
"Tam sayı 89 yanıtını verdi Tate sakin bir sesle.
"Bunlardan kaç tanesi zehirli iğneyle gerçekleşti?"
"Büyük çoğunluğu. 6'sı elektrikli iskemliydi. Eskiden Sparky dediğimiz şeyde."
Morin, o zaman konuşmam gereken kişi sizsiniz dedi.
Söyler misiniz yüzbaşı, bir uzman olarak idam cezasına çarptırılmış bir mahkumun zehirli iğneyle gerçekleştirilen bir infazdan kurtulabilmesi mümkün mü?
97. Kısım Birleşik Devletler Doğu Sahili Açıkları. Omzumda bir el hissettim ve korkuyla uyandım. Başımı kaldırıp baktım ve mavi takım elbiseli, ince yapılı genç bir adamın başımda durduğunu gördüm. Paniğe kapılmak üzereydim. ''İçecek bir şey ister misiniz madam?'' Adam içki arabasını iten bir kabin görevlisiydi ama korkudan ödümü koparmıştı. ''Bir bardak su lütfen.'' ''Buz ve limon da ister misiniz madam?''
''Evet, teşekkür ederim.''
Görevli bir bardağa su koydu, sonra buz küpleriyle bir dilim limon parçası ekleyip bardağı bana uzattı. Soğuk suyu hemen içtim ama kendimi hala sersem gibi hissediyordum. Ne zamandır uyuduğumu merak ediyordum. Saatime baktım, saat 6'ya yaklaşıyordu. O kadar yorgundum ki uçuş boyunca uyumuştum. Tuvalete gidip elimi yüzümü yıkadım ve yerime döndüğümde pilot 45 dakika içinde Baltimore Havaalanı'na iniş yapacağımızı anons etti. Pencereden dışarıya baktım ve Birleşik Devletler ana karası üzerinde uçtuğumuzu gördüm. İşte yeniden tedirginleşmeye başlamıştım. Lou Raines beni havaalanında bekliyor mudur? Frank'e söylediğim şey doğruydu. Kafamda içine düştüğüm bu pislikten beni kurtaracak bir plan vardı. Ama planımı bitirebilmem için kafamın sakinleşmesi gerekiyordu. Titreyen ellerle emniyet kemerimi bağladım ve kendimi inişe hazırladım.
Mürit, artık fazla bir zamanım kalmadı diye düşündü. Adam hala Kate Moran'ın 8 koltuk arkasında oturuyordu. Bu kadınla son kez hesaplaşacağı yerin neresi olduğunu da gayet iyi biliyordu. Burası doğal bir mağara ya da tünel olmayacaktı. Ama daha uygun, eve daha yakın bir yer olacaktı. Kadını alıp oraya götürmek büyük bir sorundu ama bu işi de kafasında ayrıntılarıyla planlamıştı. Çağrı düğmesine bastı ve kısa bir süre sonra yanına bir hostes geldi.
''Buyurun,
buzlu bir viski rica edeceğim. Bir de şu minyatür şişelerden birkaç tane. Bir tanesini açın ama ötekinin kapağı kapalı olsun.''
''Tabii efendim.''
Birkaç dakika sonra hostes elinde minyatür içki şişeleriyle geldi. Hostes gittiğinde kapağı kapalı olanı cebine koydu sonrası için. Bu da planının bir parçasıydı. Viskisini doldururken Kate Moran'ın şunun şurasında 10 adım ileride oturuyor olması ama hiçbir şeyden haberinin olmaması ona heyecan verdi.
''Şu aptal karı, bir de ona birazdan çektireceğim acıları bir bilse, hesap verme saati geldi bebek.''
Büyük uçağın sarsıldığını hissedip inişe geçtiklerini anlayınca içkisini bitirdi, sırtını koltuğa dayadı, kemerini bağladı ve yüzünde aptalca bir sırıtış belirdi.
''Çok kısa bir süre sonra bu karıya canımın istediği her şeyi yapacağım.''
Sabırsızlıktan yerinde duramıyordu.
33. Ayrımın Sonu. Sayfa 408.